Ne kadar güzel değil mi? Hep birlikte olmak, böyle canlı canlı ilahi söylemek, birbirlerimizi görmek, paylaşmak, kutsal ruhun varlığını aramızda hissetmek. Bize dokunduğunu, bizi sevdiğini, bizi okşadığını, hatta bize sarmaştığını hissetmek ne kadar güzel değil mi? Peki, eğer bunu burada sadece hissedirsek, neden onu kendimizle birlikte götürmek? Hani onun bizde kalması için neler yapmamız gerek? Onun kalması için ne yapıyoruz mesela? Kutsal Ruh'un varlığı, İsa Mesih'in varlığı bizde kalması için neler yapıyoruz? Hani burada hissettiğimizi, burada yaşadığımızı, burada duyduğumuzu tekrar tekrar hissetmek için, yani o kalsın diye neler yapıyoruz? Rabbin varlığı bizimle birlikte buradan çıksın diye neler yapıyoruz? Nasıl bir mücadele yapıyoruz? Neler yapmalıyız? Bizler Mesihçi olduğumuz halde İsa Mesih'in ve Kutsal Ruh'un varlığının devamlı bizde kalmaları için neler yapmamız gerek? Neler yapmalıyız? Acaba neler yapabiliriz? Kutsal Kitap'tan çok özel bir metin seçtim bugün sizin için ve bu da 2. Krallar 4. bölümde. Oradan bir kadından çok güzel bir örnek alacağız. 4. bölüm 8'den 17'ye kadar, sonra teker teker ayetleri biraz kurcalayacağız. 8'den 17'ye kadar. 4. bölüm. Elişa bir gün Şünem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elişa'yı yemeğe alıkoydu. İyi dikkat etmemiz gerek bu kadının yaptığı hareketlere. Çünkü bizler de eğer bir şey elde etmek istersek bu kadından o kadar çok şey öğrenebiliriz ki Kutsal Ruh'un varlığı, İsa Mesih'in varlığı bizde kalabilir. Ne nihayette? Elişa bir gün Şünem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elişa'yı yemeğe alıkoydu. O günden sonra Elişa ne zaman Şünem'e gitse yemek için oraya uğrardı. Kadın kocasına, bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir tanrı adamı olduğunu anladım dedi. Gel damda onun için küçük bir oda yapalım. İçine yatak, masa, sandalye, bir de kandil koyalım. Bize geldiğinde orada kalsın. Bir gün Elişa geldi, yukarı odaya çıkıp uzandı. Uşağı Gehazi'ye Şünemli kadını çağır dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince Elişa Gehazi'ye şöyle dedi. Ona de ki bizim için katlandığın bunca zahmetlere karşılık ne yapabilirim? Senin için krala ya da ordu komutanıyla konuşayım mı? Kadın ben halkımın arasında mutlu yaşıyorum diye karşılık verdi. Elişa öyleyse ne yapabilirim diye sordu. Gehazi, kadının oğlu yok, kocası da yaşlı diye yanıtladı. Bunun üzerine Elişa kadını çağırdı dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelip kapının eşiğinde durdu. Elişa kadına gelecek yıl bu zamanda kucağında bir oğlun olacak dedi. Kadın olamaz efendim diye karşılık verdi. Sen ki bir tanrı adamısın, lütfen kuluna yalan söyleme. Ama kadın gebe kaldı ve bir yıl sonra Elişa'nın söylediği günlerde bir oğul doğurdu. Amin. Neden mesela bu kadın buna sahip oldu? Hani bu yaşa kadar neden oğlu yoktu? Ve yaptıklarından dolayı Rab ona hediye verdi. Ve hediyesi neydi? Anne oldu. Kocası baba oldu. Ve bu kadının attığı adımlara dikkat edersek, eskiden peygamberler Rabbin ruhunu taşıyordu. Ve bu kadın neyi fark etti? Elişa peygamberde neleri fark etti? Mesela 9. ayete gidersek orada diyor ki kadın kocasına bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir tanrı adamı olduğunu anladım dedi. Haleluya. Neden bunu anladım? Çünkü muhtemelen Elişa onlara gittiğinde ne yapabilir? Bir tanrı adamı Rab için konuşabilir. Rabbin yolunu öğretebilir. Hani Rabbin planını açıklayabilir. Rabbin beklediği bir kutsal hayatı anlatabilir. Ve kadın bunu fark etti. Ve ne dedi kocasına? Kadın kocasına bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir tanrı adamı olduğunu anladım dedi. Demek ki bu adam gelince kadın Rabbin varlığına eşlik ediyordu. Haleluya. Ne zaman Elişa onlara gelirdi, Rabbin varlığı o eve girirdi. Ve o zaman bu kadın ve ailesi doğaüstü bir dünyanın içine girirdi. Çünkü hiçbir yerde mesela Rab için o kadar çok konuşulmazdı. Önemli kişiler, Rab'den seçilmiş kişiler bunu anlatırdı. Ve bu kadın onun sesini dinledikçe Rabbin varlığında yaşıyordu. Bir anlamda sanki Elişa geldiğinde Rabbin varlığı onunla birlikte oraya geliyordu. Ve kadın buna gördü ve beğendi. Haleluya. Ve bu şunemli kadın ne istiyordu? Gördü ki Elişa geldiğinde huzur var, sakinlik var, bereket var. Hani Rab'den gelen bir ses var, Rabbin varlığı orada. Onu hissederdi, görüyordu canlı canlı. Ve isteği neydi mesela? 10. ayet. Gel damda onun için küçük bir oda yapalım. İçine yatak, masa, sandalye, bir de kandil koyalım. Bize geldiğinde orada kalsın. Bu şunemli kadının isteği ne zaman Elişa geliyordu onlarda kalsın. Çünkü artık kadın fark etti. Elişa geliyor, kutsal ruhun varlığı, Rabbin varlığı onunla birlikte onun ailesinde kalıyor. Ne kadar güzel bir şey. Ve bunu görünce Ezem'e karar veriyor ve diyor ki onun için bir şeyler yapmalıyız. Ki geldiğinde bizde kalsın. Haleluya. Bizde kalsın. Bu şunemli kadın Elişa'nın onlarda kalmasını istedi. Çünkü Elişa geldiğinde bu kadın doğaüstü bir dünyaya giriyordu. Hani mucizeleri, harikaları, Rabbin yaptığı her işi öğreniyordu. Rabbin planını öğreniyordu. Ve bu çok özel bir şeydi. Bu şunemli kadın yaptıklarından dolayı ve mücadelesinden dolayı hayatında mucize yaşanmasını hak etti. Neden? Çünkü Rabbin varlığına değer verdi. Onu tam bir şekilde onurlandırdı ve değerlendirdi. Amin. Haleluya. Bu şunemli kadın dediğimiz gibi yaptıklarından dolayı ve mücadelesinden dolayı hayatında mucizeler yaşamaya hak etti. 11'den 17'ye kadar okuduğumuzda görüyoruz ki bu kadın ne oluyor? Anne oluyor. Hani bu yaptıklarından dolayı artık Elişa diyor ki Gehazi'ye git ve kadını çağır, ona sor. Hani onun isteği ne? Amacı ne? Ve kadın diyor ki ben her şeyden memnunum. Şimdilik rahatım. O zaman savaş vardı. İşte açlık vardı, kıtlık vardı. Ama o kadın çok iyi bir durumdaydı. Ve bu yüzden de bu metnin başında deniyor ki şunemli zengin kadın. Ve dedi ki benim ihtiyacım yok, sen gidesin komutanlarla konuşasın, kralla konuşasın. Ben şöyle iyiyim. Ama o zaman Gehazi dedi ki onun dediği evladı yok. Onun bir oğlu yok. O zaman Elişa dedi ki seneye bu vakit senin bir evladın olacak. Amin. Ve yaptıklarından dolayı kutsal ruhun Rabbin varlığına değer verdiği için Rab ne yaptı? O aynı zamanda onun kucağına bir erkek çocuğu verdi. Haleluya. Peki bu kadın nasıl mücadele ediyordu? Nasıl bir mücadele ediyordu? İlk olarak mesela 8. ayette ne görüyoruz? Elişa bir gün Şunem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elişa'yı yemeğe alıkoydu. Bu kelimeyi istin Bulgarca'da okuyalım. Edinden Elişa'yı ötüde sunan itam imaşerine Bulgarca cenan. Итаго принуди, халелуја! Итаго принуди да јаде хляб и колкото пъти минаваше оттам, тој се одбиваше за да јаде хляб. Амин! Пеки, бизим јаптимиз не? Кадин адама алыкојда, ани сен јеђен, ани гел бизе, гел бизе, бен ји јемеклер азырладим сен ичи, сени беклејим бен. Ве адамы не гори кајетте? Принуди, алыкојду, ki bu adam her geçtiğinde o eve girsin. Rabbin varlığı her zaman orayı yetişsin. Amin. Haleluya. Bu Şunemli kadın sadece evlat sahibi olması müjdesiyle kalmadı. Neden? Çünkü bu adam için ne yaptı? Kendi damında bir oda yaptı ve orayı donattı. Ki bu adam geldiğinde orada rahat olsun. Hani Rabbin varlığı geldiğinde onun ailesinde rahat olsun. Kendini kendi evi gibi hissetsin. Ve ne bu hikayette? Elişa diyor ki bir gün yukarı odaya çıkıp 11. hikayette uzandı. Uzandı. Odaya çıkıp diyor ki uzandı. Hani kendi rahatlığını artık bu kadının evinde yapıyordu. Hani rahattı. Bunu da kadın ona sağladı. Kadın onun rahatlığı için gerekli olan her şeyi yaptı. Amin. Ve deyip ki hani bununla sadece kalmadı, evladı vardı. Ve o dönemde ilk diriliş mucizesi bu kadının ailesinde gerçekleşti. Amin. Neden? Çünkü bu kadının verdiği değer Rabbin varlığına, Rabbin peygamberine, Rabbin ruhuna fazlasıylaydı. Onun verdiği değer Rabbin gözünde hoşnutluk kazandırıyordu. Amin. 30'dan 37'ye kadar okuyun. Haleluya. Çocuğun annesi yaşayan Rabbin adıyla başım üzerine ant içerim ki senden ayrılmayacağım dedi. Sonra Gehazi ile birlikte yola çıktı. Ne oldu? Bir günün birisi daha geriye dönürse kayıtlarda çocuk babasıyla tarladayken ekim biçerlerken başı ağrımaya başladı ve dedi ki aldıklarına çocuğu alın ve annesine götürün. Aldılar çocuğu annesine götürdüler ve birkaç saat çocuk başım ağrıyor çocuk öldü. Kadın hiçbir zaman imanını sarsmadı, güvenini sarsmadı. Kocasına bile söylemeden aldı çocuğu yukarı, yaptığı o odaya, o yatağa çocuğu yatırdı. Ve kocasına dedi ki bana eşek ver, bana bunu ver, şunu ver, ben gidiyorum Tanrı adamıyla buluşmam gerek. Kocasına bile demedi ki benim evladım öldü, senin çocuğun öldü. Hiçbir zaman bunu söylemedi. Ama Rabbin varlığının gücünü bildiği için emindi ki Rab gerçekten mucize yapacak. Ve o zaman eşeğe bindi, palan vurdu, gitti peygamberin yanına, Elişa'nın. Elişa onu görünce Gehazi dedi ki git karşıla bakalım bu kadının neyi var? Hani bu kadar acele geliyor, ne var? Gehazi gitti kadınla konuştu ve kadın dedi ki durum bu takım bu takım. Gehazi döndü ve Elişa dedi ki al benim değneğimi. Git ve çocuğun üzerine uzat dedi. Gehazi aldı gitti. Bunu yaptıktan sonra hiçbir şey olmadı. Geri döndü ve dedi ki Elişa'ya öğretmenim hiçbir şey olmadı. O zaman kadın ona gittiğinde onun ayaklarına kapandı. Ve bu 30. ayet dedi ki çocuğun annesi yaşayan Rabbin adıyla başım üzerine ant içerim ki senden ayrılmayacağım dedi. Sonra Gehazi ile birlikte yola çıktı. Amin. Demek ki Rab'den bir şey almak için, onun varlığını evine getirmek için onun ayaklarına kapandı ve Rabbin adına ant içti. Senden ayrılmayacağım. Senden ayrılmayacağım. Devam edeyim aşağı. Gehazi önden gidip değneğini çocuğun yüzüne tuttu ama ne bir ses vardı ne de bir yanık. Bunun üzerine Gehazi geri dönüp Elişa'ya karşıladı ve ona çocuk dirilmedi diye haber verdi. Elişa eve vardığında çocuğun yatağında o ölü buldu. İçeri girdi, kapıyı kapayıp Rabbe yalvarmaya başladı. Sonra çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek bir biçimde yatağı çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı. Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi. Sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk 7 kez aksırdı ve gözlerini açtı. Amin. Elişa Gehazi'ye şu önemli kadını çağır diye seslendi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince Elişa, al oğlunu dedi. Kadın Elişa'nın ayaklarına kapandı, yerlere kadar eğildi, sonra çocuğunu alıp gitti. Amin. İşte bakın, Rabbin varlığına değer verirsek, Kutsal Ruh'a değer verirsek, bileceğiz ki biz Kutsal Ruh her zaman bizim aşamadığımız problemi aşacak. Bizim hastalığımızı yenecek. Hatta ölümü bile yenecek. Eski antlaşmada ilk diriliş tam bu olayda oldu. Ve neden? Çünkü bu kadın Rabbin varlığına çok büyük bir önem verirdi. Değerlendirirdi. Onu yemeğe alıkoyurdu. Yatak yaptı, döşek kurdu, yiyecek hazırlardı ki Rabbin varlığı daima orada kalsın. Ve sadece bununla da kalmadı. Ne zaman biz Rabbin varlığına değer verip, o zaman Rab bizi kendi himayesine alayım. Bizi korumaya başlayayım. Bunu nereden bilik mesela? Yine aynı kitaptan 8. bölüme gidik. Aynı kitaptan 8. bölüm 1'den aşağı kadar. Elişa oğlunu diriltmiş olduğu şu nemli kadın şöyle demişti. Kalk ailenle birlikte buradan git. Geçici olarak kalabileceğin bir yer bul. Çünkü Rab ülkeye 7 yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi. Kadın Tanrı adamının öğüdünü uyarak ailesiyle birlikte kalkıp Filist ülkesine gitti ve orada 7 yıl kaldı. 7 yıl sonra Filist'ten döndü. Evini, tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye gitti. O sırada kral Tanrı adamının uşağı Gehazi ile konuşuyor. Bana Elişa'nın yaptığı bütün mucizeleri anlat diyordu. İşte Gehazi tam Elişa'nın oğlunu nasıl dirilttiğini krala anlatırken, oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi, kral efendim kral, sözünü ettiğim kadın budur. Yanındaki oğlu da Elişa'nın dirilttiği çocuktur dedi. Kral kadına sorunca kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine kral bir görevli çağırıp şu buyruğu verdi. Bu kadına her şeyini ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün gelirleri birlikte tarlasını geri verin. Amin. Düşünün bakın, yıllar sonra artıkın bu kadın Rabbin varlığına değer verdiği için ne oldu? Rab onu himayesine aldı. Ve 7 yıllık kıtlık sürecek, Rab haber gönderdi. Git ve o kadına de ki oradan çıksın. Kısa bir süre için kendini ayırsın. Ve sonra geri gelsin. Geri geldiğinde de Rabbin himayesinde olan kişiler ne oluyor? O bütün bu zamanda ayrı kaldığı zaman içerisinde tarlasından gelen bu bol miktarda gelir, evinden gelen gelirler hepsi ona geri verildi. Haleluya. Hani her şey işletildi ve ona geri verildi. Neden? Çünkü Rabbin varlığına değer verirdi. Rabbin varlığına özen gösterirdi. Bizler de kiliseye geldiğimizde onu hissedik. Bizi okşuyor, bizi seviyor, bize sarmaşıyor, dolaşıyor. Bizi şifalıyor. Ama buradan kapıdan çıkınca o burada kalıyor. Neden? Neden biz de bu kadının gibi mücadele etmiyor? Neden bu kadının yaptığı gibi biz de bir şeyler yapmıyor ki Kutsal Ruh'un varlığı, İsa Mesih'in varlığı hayatımızda devamlı kalsın? Haleluya. Ne kadar güzel değil mi? Burada iyi bir zaman geçirdik. Ama düşünün, buradan çıktığımızda her an bunu yaşayabiliriz. Her an Kutsal Ruh'un varlığını hissedebilirsin. Amin. Haleluya. Bizler Mesihçi olduğumuz için bunu yapmalıyız. Hani bu şunemli kadının gibi Kutsal Ruh'un varlığına, Rabbin varlığına değer vermeliyiz. Onun için bir şeyler yapmalıyız. Mücadele etmeliyiz. Hani bizde kalsın diye, bizde yaşasın diye. Değil sadece beklerim hafta sonları toplantıya geldiğimizde benim için dua etsinler, benim ihtiyacım için dua etsinler. Ama daima Rabbin varlığını etrafında tut, yüreğinde tut, içinde tut. Bir şeyler yap ki senden ayrılmasın. O zaman Rabbin himayesinde olacak. O zaman Rabbin koruması altında olacaksın. Örneğin mesela pastor Berik'ini herkes biliyor değil mi? Bir günün birisi kiliseye gittiğinde, kilisede Mark adında bir işçi varmış ve kiliseyi koruyan bir kişiymiş. Sandalyeleri düzelttiren, işte orasını burasını ayarlayan bir kişiymiş. Ve bir günün birisi Berik'ine demiş ki, Mark, bu sahnede kutsal ruhun benimle nasıl çalıştığını biliyorsun. Eğer istersen bu aynı güç seninle de çalışabilir. Haleluya. Adam sevinmiş bu Mark. Öyle bir sevinç gelmiş kalbine. Ağlamış, sızlamış, demiş ki evet Rab sana şükredeyim. Ve aradan 3-4 ay geçmiş. Yine karşılaşmışlar. Ve bu 3-4 ay içinde Benik'in bu adamı sadece gözetiyormuş. Bakalım neler yapıyor. Ve birkaç süre geçtiğinde demiş ki Mark'a, Mark, sen hiçbir zaman kutsal ruhun varlığına eşlik edemeyeceksin. Adam üzüntüden yere kapanmış ve demiş ki neden pastor, neden olmayacak? Benihin demiş ki çünkü sen kutsal ruha değer vermiyorsun. Çünkü sen Rabbin varlığına değer vermiyorsun. Bu yüzden kutsal ruh seninle asla ama asla çalışmayacak. Bunu bilmen gerek. Ne kadar daha fazla değer verir Rabbin varlığına, ne kadar daha fazla mücadele edin Rabbin için, o zaman Rab bizde kalacak. Dil sağda kilisede, inanın ki her bastığın yerde ruhun varlığını hissedecek. Ruhun varlığını hissedecek. O yüzden acaba neler yapabiliriz? Ya da neler yapıyoruz ki kutsal ruh devamlı bizde kalsın? Dediğimiz gibi, kiliseye geldiğimizde her şey mükemmel. Rab'le karşılaşayım, onun varlığına karşılaşayım. Ama buradan onu çıkarmak için neler yapayım? Bu süreçte, kilisede olmadığımız süreçte bizde bulunması için neler yapayım? Acaba bu şünemli kadın gibi bizler de bir şeyler cava edeyim mi? Bir zorluk çekeyim mi? Gösterebileyim ki mi? Rab, ben senin varlığını istiyorum. Rab, beni sen ruhunla doldur. Beni sen ruhunla yönlendir. Beni kendi himayene al ve koru. Haleluya. Başka bir örnek. Yuhanna 4. bölüm. Yuhanna 4. bölüm. 39'dan 42'ye kadar. Ve orada diyor ki, o kentten birçok Samaryalı yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Bu hangi kadındı? Kuyunun başında bulunan o Samaryalı kadın. Ve o kadın ilk Samarya'ya müjdeyi yayan kadındı. Müjdenin kadınları vaazını dinlediniz değil mi? Ve herkes bilin. Samarya'ya ilk müjdeyi yayan bu kadındı. Ve bunu yaptığı için ne oluyor? Hayatlarda görüyor ki o kentten birçok Samaryalı yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samaryalılar ona gelip yanlarında kalması için, düşünün, yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Amin. Bunlar kadına bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil diyorlardı. Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Amin. Neden Rab orada mucizeler yaptı? Neden? Çünkü ayette diyor ki Samaryalılar ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. Rica ettiler. Ve biz de bu akşam burada kutsal ruha rica edelim. Ve hep birlikte diyelim, kutsal ruh. İsa Mesih isminde sana rica ediyorum, sana yalvarıyorum, bana gel ve benim hayatımda kal. Amin. İsa Mesih orada kaldığı için iki gün boyunca düşünün Samaria'daki herkes şifalandı. Herkes müjdeleri gördü. Artık bu kadının konuşmasına gerek yoktu. Çünkü insanlar kendi gözleriyle bunu gördüler. İsa Mesih'in gücünü gördüler. Amin. Bu dünyada etrafımızda her şey değişebilir. Ama kutsal ruh bizde devamlı kalırsa biz hiçbir şeyden zarar görmeyeceğiz. Koronadır, açlıktır, işsizliktir, fukaralıktır, parasızlıktır. Eğer kutsal ruh bizdeyse, onun varlığı bize eşlik ederse, inanın ki hiçbir şeyden zarar görmeyeceğiz. Yeremye 23. bölüme gidelim. Yeremye 23. bölüm. Yirmi ikinci ayet. Ama meclisimde dursalardı, sözlerimi halkıma bildirir, onları kötü yollarından ve davranışlarından döndürürlerdi. Bu ayeti Bulgarca'da okuyalım biz efendim. Yeremye 23-22. No kubiakas tuyali, savedami, štakada, proklasava dumite mi na narodani, i da go vrštat od zlijem pat i od zlijem mu dela. Amin. Düşünün ki eğer biz Rabbin varlığına birlikteysek, din sadece kendimize yardım edebilirim ama başkalarına da yardım edebiliriz. Haleluya. Çünkü hayat bu değil. Ne oldu? Ben de söyleyeyim ama sabit de mi? Hani benim varlığımda dursalardı, benim varlığımı arasalardı ne yapacaktı Rab? İşte ne de proklasava durmuyken ne narodu evi i da bu vrışta tutuzliyemu pır i utuzlitemu dela. Amin. Bu yüzden etrafında hiç bir şey seni engellemesin. Neler olmuş, neler bitmiş, kim nerede ne yapmış, kim nerede ne söylemiş seni ilgilendirmez. Beni de ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren bir tek Rabbin varlığıdır. Onun bizde kalması için bir şeyler yapmalıyız. Amin. Eğer bereket ve kutsanma istiyorsan o zaman Rabbin varlığına, kutsal ruha saygı duyalım ve onu onurlandıralım ki bizde kalsın. Bunu nasıl öğrenebiliriz? 2. Samuel 6. bölümde 2. Samuel 6. bölüm 6'dan 11'e kadar. Hayırlı. Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uza elini uzatıp Tanrı'nın sandığını tuttu. Rab Tanrı saygısızca davranan Uzya'ya öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uza Tanrı'nın sandığının yanında öldü. Davut Rabbin Uza'yı cezalandırılmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Perez Uza denildi. Davut o gün Rab'den korkarak Rabbin sandığı nasıl olur da bana gelir diye düşündü. Rabbin sandığını Davut kentinde götürmek istemedi. Bunun yerine sandığı Gatlı Obed-Edom'un evine götürdü. Rabbin sandığı Gatlı Obed-Edom'un evinde 3 ay kaldı. Ve dikkat edin, Rab Obed-Edom'u ve bütün ailesini kutsadı. Amin. Haleluya. Eski antlaşmada Rabbin sandığı Rabbin varlığıdır. Ve Davut çok büyük bir özlemle istirdi ki Rabbin sandığı Davut'un kentine girsin. Ve ne oldu? İlk sefer gittiler sandığı alma ve bunu yanlış bir şekilde yaptılar. Rabbin varlığını onurlandıracak bir şekilde değildi. Topladı önde gelenleri, gittiler. Rabbin sandığını bir arabaya koydular, öküzleri koştular ve getirmeye çalıştılar. Ve Rab bu değeri beğenmedi. Bundan hoşlanmadı. Düşün, o yolda böyle asfalt yolları yokmuş eskiden. O taşlık yollardan sandıktan düşeceği zaman Uzya onu tutmak için sadece elini koydu ve dedi ki hayetlerde Rabbi hoşnut etmedi bununla. Hani temiz bir şekilde bu olmadı. Rabbin beklediği bir şekilde olmadığı için sandığa dokundu ve Rab anında onu yere çaldı ve öldürdü. Neden? Çünkü onun varlığına verilen onur ve değer onu hoşnut etmiyordu. Ve o zaman Davut korktu. Davut korktu ve sandığı getirmek istemedi. 3 ay boyunca Obed-Edom'un evinde değil sandık kaldı. Yani Rabbin varlığı orada kaldı. Ve ne oldu? Ayette ne görüyoruz, ne diyor bize? 11. ayette. Rabbin sandığı Gatlı Obed-Edom'un evinde 3 ay kaldı. Rab Obed-Edom'u ve bütün ailesini kutsadı. Amin. Neden? Çünkü evet, Edom Rabbin sandığına değer verdi. Onu nasıl değerlendireceğini bildi. Ve 3 ay boyunca Rab onun her şeyini kutsadı ve bereketledi, çoğalttı. Neden? Çünkü Rabbin varlığı bu Obed-Edom'un evindeydi. Haleluya. Ve bizler acaba ne yapıyoruz? Onu nasıl onurlandırıyoruz, onun varlığını? İkinci sefer Davut sandığı almaya giderken o zaman okudu ki bunu yapmak gereken kişiler kimdi? Kahinlerdi. Levililerdi. Ve Rabbin sandığı eşek arabasında gitmez, öküz arabasında gitmez. Ancak omuzlarda taşınır. Haleluya. Eğer istersek Rabbin varlığı bizde kalsın, o zaman tam bir şekilde onu değerlendirmemiz gerek. Amin. Ve o zaman ne yaptılar? Gittiler sandığı omuzlarına, almadan önce kendini meskettiler, temizlediler. O zaman gittiler. Ve inanın her geçtikten sonra bir süreyi kurbanlar kesildi. Hani sevinçli bir şekilde o zaman sandık Davut'un kendine girdi. Çünkü gereken değer ona artık verilmişti. Haleluya. Ne kadar güzel bir şey. Bizler de hani Rabbin varlığını hissetmek için, onunla yaşamak için bir şeyler yapmalıyız. Mücadele etmeliyiz. Tam bir şekilde onu onurlandırmalıyız. Onun varlığını omuzlarımızda taşımalıyız. O zaman Rabbin varlığı sana eşlik edecek. Ve etrafındaki, ailendeki, bastığın her yerde işini kutsayacak ve bereketleyecek. Amin. Yeremiye 33.3'e gidik. Yeremiye 33.3. Haleluya sana İsa. Açabildin mi? Ve burada diyor ki bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Amin. Eğer bilmezsen Rabbin varlığını onurlandırmaya, onu değerlendirmeye, bugün Rab diyor ki bana yalvar ve yaka. Ve ben sana göstereceğim. Ben seni öğreteceğim. Ve bu akşam bu yüzden buradasın. Bu mesajı bu yüzden alayım. Rabbe yalvar ve yakar ki seni öğretsin. Onun varlığına nasıl değer veresin. Onun varlığını nasıl onurlandırasın. Ne diyor ki ayet okuyup tekrardan. Bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Amin. Rabbe yakar bu akşam. Rabbe yalvar. Sana göstersin. Nasıl bir değer vermen gerekir Rabbin varlığına. O şunemli kadının mücadelesi gibi mücadele etmek gerek. Bir küçücük sıkıntıda ben toplantıya gitmeyeceğim ya da ben sözü paylaşmayacağım ya da ben dua etmeyeceğim. Demekle bu iş olmuyor. Gerekli olan onuru tam bir kapasitede sunmalısın ki Rabbin varlığı sende yaşasın ve sende kalsın. Sana eşlik etsin. Hatırlarsın Musa çölde ne dedi? Musa Rabbin varlığını çok iyi bilirdi. Ve Rab dedi ki insanların işlediği günahtan dolayı, altın buzağından dolayı dedi ki Musa'ya, sizi bal ve süt akan topraklara götüreceğim ama ben sizinle gelmeyeceğim. Meleğimi göndereceğim, sizi o götürsün. Ama Musa Rabbin varlığının değerini bilirdi. Ve dedi ki eğer senin varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma. Haleluya. Neden? Çünkü onun varlığı sayesinde gördü mucizeleri. Gördü harikaları. Ve bilirdi Rabbin varlığı neredeyse orada ne var? Huzur var. Şifa var. Rahat var. Bereket var. Haleluya. Ve bizler de lazım bunu bilelim. Eğer Rabbin varlığı bizde yoksa, hissedilmezse hayatımızda ne bekleyik? Ne bekleyik? Haftadan haftaya sadece kiliseye gelmekle mi olacak işimiz? Devamlı kutsal ruhun varlığı hissedilmeli. Amin. Bir örnek size anlatacağım. Latin Amerika bölgelerinde bir fukara adam, adı Jim'miş. Ve çalıştığı bir fabrikada, onun yakınında bir kilise varmış. İnanın her gün saat 12'de kiliseye gidip bir köşeye çömürmüş ve Rabbe dua etmeye başlamış. Bunu her gün yapırmış, her gün. Ve bir gün birisi, o papaz, içeride hizmet eden papaz, fark etmiş ki bu fıkara Jim her gün hep aynı saatte geliyor. Ve kuşkulanmış, işkillenmiş. Demiş ki acaba bu adam, üstü başı yırtık olan, eskimiş olan bu adam neden her zaman buraya geliyor? Hani bir zarar mı getirmek istiyor bizim toplantımıza? Ve gitmiş o an demiş ki, efendim siz neden her zaman bu aynı saatte bizim topluluğa gelip burada tam aynı yerde dua ediniz? O zaman Jim dönmüş demiş ki, bugün ben buradayım çünkü bunu her gün yapmalıyım. Ben buraya geldiğimde İsa Mesih'e diyeyim ki, İsa Mesih, sana şükredeyim. Beni kurtardığın için, günahlarımı kanınla ödediğin için, bana yeni bir hayat verdiğin için, beni şifaladığın için, beni seçtiğin için, beni özgürleştirdiğin için bugün buradayım ve ben fukaracım bunu rapor ediyorum. O zaman papaz öyle bir hüzüne kapılmış, demiş ki bu adam o kadar fukara birisi ve bunu Rab için yapırsa ben burada bir hizmetçiyim, neden ben de yapmayayım? Ve onun arkasından o da kendine bir yer seçmiş, papaz da başlamış o da Rabbe şükretmeye. Sana şükredeyim işte, büyüledim, şükredim. Ve neyse birkaç hafta sonra fark etmiş ki Jim gelmiyor. Bir hafta geçmiş, Jim yok. İki hafta geçmiş, Jim yok. Ama Jim'den bilirmiş ki bu kilisenin yanında eski bir fabrika var ve orada çalışıyor. Ve adam demiş ki gideyim bakayım, bu Jim neden gelmiyor? Gidiyor ve soruşturuyor, daha demiş adamın ismini, herkes onu bilirmiş. Fukara Jim dendi mi bütün fabrika herkes onu bilir. Ve demişler ki o hastanede hastalandı biraz ve hastaneye gitti. Hangi hastane? Filan hastane. Adam alıyor başını bu papaz, gidiyor hastaneye ve bir sestra, bir hemşire ona soruyor ve demiş ki buraya gelen bir Jim adında birisi var mı? Kadın demiş ki evet geldi. Jim de iki oda daha ilerideymiş ama kapısı da açıkmış. O hemşire demiş ki o çok iyi. Adam sormuş bana gerçekten süre durumu iyi mi ya da kötü mü? Ve hemşire demiş ki inan ki çok iyi. Hani bu durumda bu kadar sevinçli, bu kadar mutlu birisini ben hayatımda görmedim. Tek bir eksikliği var, ona hiç kimse ziyarete gelmedi. Ve Jim'in de kapısı açıkmış, işitmiş. Fırlamış kırbaçta ve demiş ki hayır yalandır. Hayır yalandır. Her gün saat 12'de bana bir arkadaş geliyor, bu sandalyeye oturuyor ve diyor ki Jim ben İsa Mesih'im. Seni seçtiğim için mutluyum. Seni sevdiğim için mutluyum. Seni kanımla yıkadığım için mutluyum. Ve ben İsa Mesih bunu rapor ediyorum. Düşünün, eğer biz Rabbin varlığına değer verirsek Rab de bizi değerlendirecek. O zaman biz nasıl rapor ediyorsak Rabbe, o da gelip kendi varlığını hayatımızda kanıtlaması için harekete geçecektir. Tıpkı Jim'in hayatında olduğu gibi. Hiç kimsesi yok ama her gün tam 12'de İsa Mesih gelip onun varlığını ona hissettirirdi ve rapor edirdi. Haleluya! Ne kadar güzel bir şey. Acaba bizler de bu fukara Jim'in gibi Rabbin varlığına değer verir mi? Hiç olmazsa günde bari 5 dakika, 10 dakika onun varlığına zaman geçireyim mi? Nasıl bir çaba göstereyim ki Rabbin varlığı bizde kalsın? Onu nurlandırabilirim mi? Obed-Edom'un gibi, Davut'un gibi, o Şunemli kadın gibi. Neler yapayım? Nasıl bir mücadele sürdüreyim onun bizde kalması için? Yeremye 29-13. bölüm 29. bölüm 13. ayet şöyle dedi. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Amin. Bazıları var zannediyor ki sadece bir kısmıyla yüreğini Rabbi aradığında bulacak. O zaman onu sadece kilisede bulacak. Ama eğer bütün yüreğinle arırsan inan ki her gün, her saniye Rabbin varlığı sana eşlik edecektir. Haleluya. Çünkü Rab buna söz veriyor. Ve diyor ki beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Amin. Ve son bir ayet Vahiy 3:20 bu akşamki son ayetimiz. Haleluya. Ve burada diyor ki işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Bu vaaz sizin kapınızda çalıyor şu an. Bu mesaj sizin hayatınızda çalıyor. Yüreğinizin kapısında durup oraya vuruyor. Ve diyor ki biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Amin. Haleluya. Bu yüzden bu akşam karar ver. Rabbin varlığı için mücadele et. Elinden geldiğini değil, kitabın söylediğini yapacaksın ve o zaman Rabbin varlığı senin hayatında eşlik edecektir. Amin. Ve şimdi hep birlikte ayağa kalkalım. Dua edelim. Çünkü Rabbin ruhu buradadır. Rabbin varlığı buradadır. Ondan rica edelim. Tıpkı o Samariler gibi. Rica edelim, yakaralım. Dua edelim ki bizimle kalsın. Artık bastığımız her yerde kendinin bizde olduğunu hissettirsin. Onu hissedelim. Onunla birlikte yaşayalım. Ve Vahiy kitabında ne diyor? İşte kapıda durmuş çalıyorum. Birisi açarsa girip onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Hani birlik içinde yaşayacaksınız diye hikayet. Rab sizi bol bol bereketlesin ve kutsasın. Amin.